Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 9 Şubat Cuma. Yıl 2018, ay 2, gün 40, Kasım 94.
1439 Hicri Cemaziyel Evvel 23, 1433 Rumi Ocak 27.
Sigarayı bırakma günü.
Fırtına.
Günün malumatı. 9 Ocak Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Sigara içmenin ne kadar zararlı olduğu ancak 1950'li 60'lı yıllarda başlayan araştırmalar ve birikmekte olan hastane ve ölüm istatistiklerinin sonuçlarına bakılarak belli olmuştur. Hem sağlığınızı korumak, hem de sigaraya ayıracağınız paradan tasarruf etmek ve de en önemlisi sigaranın vücudunuza vereceği ölümcül hastalıklar dahil zararları gidermek için harcayacağınız zamanı ve parayı sigarayı bırakmakla kazanırsınız.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Fırtınalar sarsıyor göğü, kara bulutlar körler gözleri. Ölüm ve acı beklese de bizleri, onları yemek için yürümeliyiz be. Elde geldi varlığımız özgürlük, cesaret ve inançla savunmalıyız. Haydi barikata, haydi barikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barikata, haydi barikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Ki kalplerimizde, kardeşlerimizle, tüm dünyada büyüyor direniş. Haydi barikata, haydi barikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barikata, haydi barikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Kardeşlerimizle tüm dünyada büyüyor direniş. Haydi barikata, haydi barikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barikata, haydi barikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barikata, haydi barikata, ekmek, adalet ve özgürlük için.
Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek adalet freedomsculuk için. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek adalet freedomsculuk için. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek adalet freedomsculuk için.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışta Bandisto'dan Haydi Barikata adlı parçayı dinledik. Bir aranjman aslında. Ve onu neden çaldığımızı da şimdi İspanya'ya gidelim ve Eduardo Galeano'dan dinleyelim.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Yenilmez Küçük Diktatör. Öldürmek bir zevkti ve maktulün geyik mi, ördek mi yoksa cumhuriyetçi mi olduğunun çok az önemi vardı. Ama Francisco Franco'nun av seanslarının spesiyalitesi keklikti. 1959 Ekim'inin bir günü Generaller Generali 4600 tane keklik öldürdü ve böylece kendi rekorunu kırdı. Fotoğrafçılar o muzaffer günü ölümsüzleştirdiler. Galibin ayakları dibinde dünyanın tüm yüzeyini kaplayan ganimetleri yatıyordu.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, tarihte bugüne geçmeden önce bir de ufak soru işareti koyalım. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü.
Evet.
Saatli Marif Takvimi bunu anlatıyor. Dün de bazı veriler koymuştuk ortaya. Tek bir sigara içmekle günde bir paket içmek arasında sadece %50 oranında bir fark ettiğini, asıl o tek sigara olduğunu, ama bir de başka bir şey daha söylemiştik işte. Bir tek sigara içerek bağımlı olanların oranı dünyada %69. Çok ayrıntılı, kapsamlı araştırmalar sonucu yeni çıkıyor. Şimdi Saatli Marif Takvimi'nde diyor ki sigara içmenin ne kadar zararlı olduğu ancak 50'li 60'lı yıllarda başlayan araştırmalar ve istatistik sonuçlarına bakarak belli olmuştur hastanede diyor. Peki bu 60-65 yıl niye beklenmiş onu söylemiyor.
Ondan önce yararlı olarak mı biliniyormuş?
Evet tabii.
Cildi güzelleştiriyor.
Ya o işte
sağlık veriyor.
Açık kitapta maddesi var bunun. Bebeğin düşünce balonundan var. Annem bir türlü sigara içmiyor, anlatamıyorum diye düşünüyor bebek. Ağlıyor annesi sigara içmiyor diye. Çünkü çok sağlığa yararlı filan. Doktorlar şimdi stetoskoplarıyla işte bu elimde görmüş olduğunuz sigara nefes açar, solunum yollarını düzeltir filan diyordu. O zamanlar öyle.
Şimdi yapılan araştırmalara göre ve bunların haberlere yansıma şekline göre tek nefeste 50 bin hücreyi ortadan kaldırabilecek potansiyele sahip bir şeyden bahsediyorsunuz aynı zamanda. Sigara. Bırakın. Bırakın. Evet. Rahat. Zor değil.
Ve bunları yani çok ilginç bir şey yani Saatli Marif Takvimi'nin farkında olmadan ilettiği bir mesaj var. Yani 60 yıl sonra ortaya çıkıyor. Çünkü sigara endüstrisi tıpkı küresel iklim değişikliğini haber vermeyen fosil yakıt endüstrisi gibi gizliyor sonuçları. Hatta sahte think tank denen kuruluşlar kuruyor. Düşünce kuruluşları ve onlar ne münasebet gayet iyidir filan diyorlar. Şimdi devam edelim. Edeceğiz buna zaten. 1921'de bugün İstanbul Boğazı'nın meşhur donma olayı cereyan etmiş. Bir kez daha ondan sonra da 1950'lerde olacaktı. Olacaktır bu. Şu sıralarda pek soğuk dalgaları o görünmüyor. 1985'te de görülmemiş bir soğuk ve kar İstanbulluları gafil avlanmış. Ulaşımın felç olduğu, belediye başkanı Bedrettin Dalan'ın da, bu 33 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bak nasıl bir açıklama yapmış. Ne meteoroloji demiş, bizi yanılttı demiş. Ve özür dilemiş. I'm sorry demiş.
Neden? İngilizce yapmış açıklama. Neden yani? Anlamadım.
Çünkü
Bedrettin Dalan. Öyle mi?
Evet.
Bedrettin Dalan değil mi?
Evet. Bu.
Nerede Bedrettin Dalan?
Bilmiyorum. Bilmiyorum. Türkiye'de, Ukrayna'da filan bir yerlerde dolaştı, sonra geldi. 1950'de bugün de ikinci kızıl dehşet denen olay yaşanmış.
O da nedir?
Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Joseph McCarthy, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nı tamamen vatanı sattığını, komünistlerle, komünist ajanlarla, Sovyet ajanlarıyla dolduğunu söylemiş.
Rezalet. Ondan sonra Trump'a kadar gidecek bir yolun başlangıcı yapılmış. Hatta İlk adımlar atılmış.
Hatta Mars'a kadar yolu var.
Evet.
Bu arada Mars'ı ıskalamış Tesla. Haberin olsun.
Dün söylemiştiniz sanki bunu.
Yok, aramızda konuşmuştuk.
Aramızda mı konuştuk? Artık karıştı. Aramızda mı konuştuk? Yayında mı konuştuk? Ne oldu? O kadar para boşu boşuna mı gitti?
Olsun. Para bol. Onda bir tane daha atlar.
Öyle diyorsunuz. Yani zarar ediyormuş. Onunla, evet. Onunla da alakalı bir açıklama vardı.
Valla iktisadi haberlere de birazdan bakarız. Bayağı ciddi bir problem var. Ama öncelikle şeyi söyleyelim. Şimdi bugün Dünya Sigara Günü'nden bahsettik. Önümüzdeki Salı günü 13 Şubat 2018'de UNESCO'nun Dünya Radyo Günü her zaman bu tarihte yapılıyor. 2012'de başlamıştı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylanmıştı. Her yıl 13 Şubat'ta kutlanıyor. Uluslararası bir gün. Ve bu senede bu senenin teması da Dünya Radyo Günü'nün teması radyo ve spor olarak ilan edilmiş. Eğer bir değişiklik yapmayı düşünmüyorsan Selahattin'le beraber konuk da çağırırız. Bakalım, güzel bir radyo ve spor günü yaparız Salı günü.
Bu sigara mevzusuna devam etmek istiyorum, çok kısaca müsaade ederseniz.
Hay hay, bana göre hoş. Hava hoş.
Bana da göre de hava hoş bir haftadır. Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Danışma Kurulu Üyesi Profesör Doktor Oğuz Kılınç konuşmuş. Gençlerin kendilerini esareti altında alacak her şeye canı pahasına karşı kendilerini savunması gerektiğini, karşı durması gerektiğini söylemiş. Sigara gençlerin özgürlüğünü kısıtlıyor. Onların bu duruşlarını tütün ürünlerine karşı da sergilemelerini umuyorum demiş. Bu ne demek yahu? Ülkemizde her 10 kişiden 3'ü sigara içiyor. 10 kişiden 3'ü.
Muazzam bir miktar.
15. Dünyanın içinde çocuklar, yani bebekler falan da var.
Dünyanın ikincisi falan Türkiye, evet. Yanılmıyorsam.
Bebekler, çok gençler de var. Über gençler.
Kuzey Kore'den sonra mıydı? Ne? Galiba Kuzey Kore'den sonra.
Genç nüfus mu?
En çok sigara içen.
Kuzey Kore'yi nasıl şey yapıyorlar? Ölçüyorlar?
Onlarda da istatistik var herhalde.
Paylaşıyor mudur devlet?
Bunu paylaşıyordur.
Bunu paylaşıp başka şeyleri paylaşmıyorsa da ayrı bir şekilde teessüflerimi iletiyorum kendilerine. Adalet mesela, hukukla alakalı şeyleri paylaşmazlar. Ne kadar sigara içtiklerini paylaşırlar onlar da. Ülkemizde her 10 kişiden 3'ü sigara içiyor. 15 milyona düşen sigara bağımlısı sayısı bugün tekrar 17 milyona yükseldi. Gelişmiş ülkelerde ise bunun tersi bir seyir izleniyor. Oralarda bu oran %10'un altına düşmüş durumda. Ülkemizde 2008 ve 2012 döneminde uygulanan tütün politikaları, tütün kontrol politikaları sayesinde tütün kullanma sıklığı %23'lere kadar düşmüştü. Ancak şimdi tekrar bir yükseliş trendi başladı. talep azaltıcı önlemler eski etkinliğe uygulanmasına rağmen arıza dönük önlemleri uygulayamadık ve tütün endüstrisi yeni stratejiler geliştirdi demiş.
Evet, çok ilginç bir şey var. Yani ikili gelişen bir durum var.
Kılınç, sigara içenlerin yaklaşık %70'inin bırakma isteğini telaffuz ettiğini, bunların sadece %30'unun bir yıl içinde bu yönde bir adım atacak kadar cesaret sahibi olduğunu, ileri görüşlü olduğunu ve mutluluk yayıcı bir karaktere sahip olduğunu söylemiştir diye umuyorum. Neyse, çoğu insan sigarasızlığa dayanamadığı için konsantrasyon bozukluğu, aşırı sigara içme isteği gibi yoksunluk belirtileriyle baş edemediği için sigarayı bırakamadığını da aynı şekilde söylemiş. Ama bunlar zor değil yani. Konsantrasyonunuz olmasın, ne olacak ki yani?
En önemli olan şey tabii Merchants of Doubt diye olağanüstü bir kitapta ortaya konduğu gibi küresel iklim kriziyle de küresel ısınma, iklim yıkımıyla sigara endüstrisi, tütün endüstrisi arasında çok kuvvetli bir bağ var. İkisinin de PR'cıları, reklamcıları aynı. İkisi de yoktur, zararı yoktur dediler senelerce ve milyonlarca insan mahvoldu.
Evet.
Ve mahvolmaya devam ediyor.
Çok ufak bir zorluğundan da bahsedeyim. Sigara bağımlılarının beyni, nikotini yemek, su, uyku gibi vazgeçilmez bir fizyolojik ihtiyaç olarak tanımlıyormuş. Bunu bıraktığınız anda aç, susuz, uykusuz kalmış gibi hissediyorsunuz, hissedersiniz. Kişinin sigaradan kurtulmayı istemesi de önemli. Bırakma aşamasında kül tablası, kibrit, çakmak, sigara paketi gibi görsel uyaranlardan uzaklaşmak da faydalı olacakmış. Yemek sonrası çay, kahve veya alkolle sigara isteğinin artmaması için su içerek ağzın yıkanması ve sigaraya uygunsuz hale getirilmesine yardımcı olacak taktiklerde bulunulması söyleniyor. Bu önlemler hep beraber kullanıldığında ve düzenli hekim kontrolü yapıldığında 10 kişiden 6'sının rahatlıkla sigarayı bıraktığını biliyormuşuz. Sigarayı sadece irade gücüyle bırakmak kolay değilmiş. Burada da ilaçlara ihtiyaç duyuyormuşuz ama bence irade gücüyle de bırakılabilir. Konsantrasyonunuz olmayabilir ama iradeniz olsun.
Evet, önemli bir konu bu. Şimdi şeye bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre koruma ajansı ya da kuruluşu, bir numaralı çevre devletin ekolojik koruma ile ilgili kuruluşunun başına getirilen Scott Pruitt. Dinliyor musun?
Dinliyorum ama ne yaptığını merak etmiyorum şu anda.
Çok ilginç bir açıklama yapmış. Kabul etmiş, küresel ısınma var,
ha,
olabilir demiş.
Bu gerçekten şaşırtıcıymış.
Ama iyi demiş.
İyi demiş, demiş. Yani o yüzden
İnsana
merak
ediyorum. Demiş.
Artık
İnsan...
alıştım Scott Pruitt ve saz arkadaşlarının bu iklim inkarcılığıyla alakalı olarak söyledikleri şeyleri.
İnkar etmemiş.
Bu sefer inkar etmemiş.
Var demiş ama iyi geliyor insanlara, daha çok ısınma demiş.
Nasıl yani?
Evet. Açıklaması da şunu söylemiş. Daha önce karbondioksit gazının sera gazı olarak iklim değişikliğindeki rolü yoktu diye inkarcıydı senin de belirttiğin üzere. Fakat şimdi şey demiş. Isınan dünya medeniyetlere iyi gelebilir demiş.
Nasıl
bakın
yani?
Demiş tarihe. En sıcak durumlarda dalgalarının bulunduğu yerde
hep festivaller
medeniyetler gelişti demiş. Hı. Evet.
Susuz olduğu zaman medeniyetler de çöküyor.
Evet.
Bundan bahsetmiş
Kürsesim.
Mi? Zaten gelişmiş olan medeniyetlerin çökmesinden bahsetmiş mi? Aynı sebepten ötürü. Kuraklıktan ötürü.
Ya,
aşırı sıcaklar.
İnanılmaz bir absürditeye doğru sürükleniyor dünya. Hakikaten bunu ciddi olarak televizyonda konuşuyor.
İnsanlar da dinliyor ve inanıyorlar.
Yani Nevada'da bir televizyon istasyonuna ideal yüzey sıcaklığı ısısı 2100'de mi 2018'de mi hangisidir bilin bakalım filan gibi sorular sormuş. Sonra da kendisi cevaplamış. Her şey çok güzel olacak demiş.
Tabii.
120 bin yıl öncekinden daha sıcak olduğunu da bilmiyorum herhalde. Çünkü Michael Mann gibi Penn State Üniversitesi'nden önemli iklim bilimciler bütün bunlar arasında hiçbir tutarlılık yoktur, bilimsel tutarlılık ve maalesef EPA başını çekiyor demişler.
Şey gördünüz mü? Güney Afrika'nın Cape Town kenti modern dünyada, modern çağda içme suyu tükenen ilk büyük kent oldu diye geçiyor.
Onu konuştuk.
Konuştuk bunu. Evet. Ama Yemen'de vardı. Hı? Yemen'de vardı ama.
İşte Yemen'de büyük bir kentin suları henüz kesilmemiş demek.
Büyük kent olarak, modern kent olarak
evet,
geçiyor.
Evet, evet. Öyle geçiyor.
Ancak Cape Town yalnız değilmiş. Çünkü aralarında İstanbul'un da olduğu 11 büyük kent uzmanların su kıtlığı uyarısı yaptığı yerler arasındaymış. BBC Türkçe'nin yeni bir haberi bu.
Evet.
Dünya yüzeyinde %70'i suyla kaplı olmasına rağmen su, özellikle de içme suyu düşünüldüğü kadar bol değil diyerek habere başlamışlar. Bunu hatırlamakta fayda var. Her tarafta hatırlamakta fayda var. Arabaların arkasına bile yapıştırılabilir bu. Kullandığınız su, içtiğiniz su o kadar, sandığınız kadar çok değil. Bunu hatırlamakta çok büyük bir fayda var. Neyse, dünya su rezervinin sadece %3'ü tatlı suymuş. Sadece %3'ü tatlı, evet, su dünyadaki evet. suyun. Dünyanın %70'i suyla kaplı ve kaplı olan suyun sadece %3'ü içilebilir su. 1 milyarı aşkın kişi temiz içme suyuna ulaşamıyormuş. Ve 2.7 milyar kişi yılın en az bir ayında su sıkıntısı çekiyormuş. 2014'te dünyanın en büyük 500 kentinde yapılan araştırmada bu kentlerin dörtte birinin Birleşmiş Milletler'in su stresi diye tanımladığı durumla karşı karşıya olduğundan bahsediliyor haberde. Su stresi de yıllık içme suyunun kişi başına 1700 metreküpün altındaki orana düşmesiyle ortaya çıkan duruma verilen atmış. Birleşmiş Milletler'in onayladığı uzman araştırmalarına göre dünyada su talebi 2030 itibariyle arzın %40'ının üzerine çıkacakmış. Bunda iklim değişikliği, insan faaliyetleri ve nüfus artışının, yani en az 3 çocuk politikasının rol oynadığından bahsediyormuş uzmanlar. Ve bunların arasında İstanbul'da varmış. Bütün kıtalarda, aralarında İstanbul'un da bulunduğu büyük şehirlerde su kıtlığıyla karşı karşıya kalınacağından bahsediliyor. Ve bir çözüm bulmak için zamana karşı yarış yapılıyormuş. Evet, Türkiye yani. Hariç, İstanbul hariç. İstanbul var, başka hangi kentler var? São Paulo var, Bangalore var, Pekin var, Kahire var, Jakarta var, Moskova var, Meksiko City var, Londra var, Tokyo var, Miami ve devam ediyor liste böyle.
Evet, şimdi
su yokmuş.
Şeyden bahsedelim bir de, çok ciddi bir durum olduğunu aşağı yukarı 20 seneden beri genellikle de açılışlarda Açık Gazete'de söylüyoruz. Yeni ve daha tehlikeli gelişmeler de var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin karbon ayak izi diyorlar ya ona işte. Yani dünyaya bırakılan iz. 2050'de ne kadar azalacakmış?
Ne kadar efendim?
Hiç azalmayacakmış, artacakmış. Bu durum böyle oldu. Yeni bir hükümet raporu çıkmış. Amerika'nın karbon ayak izi şu anda olduğundan daha fazla olacakmış 2050'de. Paris Anlaşması'ndan falan da çıktılar ya yani zaten. Yani inanılmaz bir şey. Çevre düzenlemelerinin tamamını kaldırdı zaten. Kaldırma yolunda ilerliyor Donald Trump. Ve çevreci gruplar, ekoloji grupları, aktivistler ancak fosil yakıtlardan çok hızlı ve radikal bir uzaklaşmayla ve %100 yenilenebilir enerjiyle ancak iklim felaketinin, faciasının önlenebileceğini söylüyorlar. Yani mesela Wenonah Hunter var, özellikle Food and Water Watch, yani gıda ve su izleme örgütü, çok etkili bir örgüt, onun başında. Zaman bizim yanımızda değil ve tek umudumuz fosil yakıtları derhal bırakmak diyor. Tabii Türkiye gibi bazı ülkelerde ve mesela Polonya'da yeni gördüm, büyük destek veriliyor gene. Uluslararası mesela Aviva şirketi, sigorta şirketi milyarlarca, hadi milyonlarca diyeyim, sterlinlik destek veriyor Polonya'da kömür endüstrisine. Bu gidiş son derece alarm edici, alarm çanlarının çaldığı. Bu nereden bu bilgiler? Enerji Bilgi Derneği var, Energy Information Association. Onun yıllık enerji durumuna ilişkin raporunda çıkmış. Durum son derece kaygı verici deniyor. Inside Climate News sitesinden aldığımız bilgilerle, bir de Common Dreams'den.
3,5 milyar ton kömür rezerviyle beraber ekonomiye kazandırılacakmış. Yeni milli enerji ve maden politikasında enerji ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına ağırlık verilmesi öne çıkarken bu strateji yerli kömüre de yansımış. Sabah gazetesinin aktardığına göre Berat Albayrak konuşmuş. Kendisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Geliştirdikleri stratejiye ilişkin olarak stratejimizin odağına insanı yerleştirdik. Attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her stratejide, her uygulamada önceliğimiz insan olacak demiş. İnsana saygı duymayan, değer vermeyen hiçbir uygulama yol haritamızda yer almayacak. İkinci odamızda bilim yer alacakmış. Kömür madenciliğinin tüm süreçlerinde gelişen teknolojiyi kullanacağız. Üçüncü odamızda ise şeffaf ve açık yönetim olacak demişler. Ardından da bir fotoğraf paylaşmışlar. Fotoğrafta Berat Albayrak bembeyaz bir pantolonuyla beraber kömür madenine girmiş ve beyaz kömür mı? çıkarmaya başlamış. Evet. Bareti de beyaz, pantolon da beyaz. Maden beyaz. Efendim?
Kömür de beyaz mı? Beyaz kömür mü?
Bayağı kömür. Gördüğünüz leş gibi siyah bir kömür var.
Peki o zaman biz ajanda 2018'e bir göz atalım şimdi Metis'in. İnsanoğlunu anlamak hiç kolay değil. Ne kadar saçma bir şey olursa olsun duyduğunu gider, ille bir başkasını anlatır, hem de salt ne yalanlar uyduruyor şu insanlar demek için. O bir başkası da daha sonra haklısın, bayağının bayağısı bir yalan, dinlemeye bile değmez demek için kulağını ötekinin ağzına yapıştırır. Hemen ardından da o bayağı yalanı anlatmak için bir üçüncüyü arar. Sonra da ikisi birlikte asil bir öfkeyle ne bayağı yalanlar uyduruyor şu insanlar diye gürlerler. Ve böyle böyle bütün kenti dolaşır bu yalan. Herkes bıkıp usanmadan bu yalanı konuşur. Ardından da bunun üzerinde tek kelime edilmeye değmeyecek bayağının bayağısı bir yalan olduğunu söylerler. Nikolay Gogol, Ölü Canlar. Evet, devam edersek azıcık çok başka birkaç da ürküntü verici ama aynı zamanda da cesaret verici haberler ard arda var. Verebiliriz hemen kısaca özetleyerek.
Lütfen.
Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam sayıda bir şey ortaya çıkarmış yeni bir araştırmayla. Guardian'dan okuyoruz, Fiona Harvey imzalı bir haberde. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım endüstrisi, çiftçilik endüstrisi, hayvancılık endüstrisinde inanılmaz seviyelerde antibiyotik kullanılıyormuş. Hayvanlar ölmesin pislikten diye, kendi pislikleri içinde boğulmasınlar diye. Yüz binlerce sığır çünkü tek bir yerde ayakta durarak filan böyle. Bütün tavuklar da öyle, domuzlar da öyle. Ve o pislikten bulaşmasın, bir şey olmasın diye ve hayvanlar daha güçlü olsun diye sürekli antibiyotik veriliyor. Ve yani inanılmaz bir şeye çıkmış, duruma çıkmış. Brexit sonrası daha da artacakmış Britanya'da da bunun ithalatı. Yani 9 kat filan fazlasıymış biftek için yetiştirilen hayvanlarda kullanım. Böyle bir şey var ve bu açığa çıkmış yeni araştırma. Bu insanlara da ve bütün canlılar alemine de büyük bir tehlike getireceğini söylüyorlar. Fakat öte yandan işte büyük bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nde tam da buna karşılık olabilecek bir haber vereyim. Iowa'da, Midwest denilen yerler değil mi buraları? Ve çok geniş ölçüde fabrika hayvancılığı yapılıyor, tarım endüstrisi. 50'den fazla grup bir araya gelmiş aktivistler ve büyük bir hareket başlatmışlar. Ve Iowa Eyalet Senatosu'nda, Temsilciler Meclisi'nde, neyse işte parlamentosunda derhal bir şey, moratoryum getirilmesi için. Artık 10.000'den fazla çiftlik varmış, hayvan çiftliği, sadece Iowa'da.
Büyük bir yer olsa gerek Iowa.
Yani şu anda bitirmemiz gerekiyor demişler. Gene Food and Water Watch kuruluşundan, mesela bu sefer bu Winona Hotter değil, Chrissy Kasserman. Yani fabrika hayvancılığını, çiftçiliğini genişlemesini şu anda durdurmak zorundayız ve bu Iowa ile başlıyor demişler. Büyük bir hareket başlamış. Yani büyük değil tabii şey, Iowa çok ciddi bir su krizinin tam ortasındaymış. Demin konuşuyorduk ya, çeşitli şehirlerden bahsediyorduk. Iowa tabii olduğu gibi bir eyaletten bahsediyoruz. Ve araştırmalar, 2014'ten beri yapılan araştırmalar, eyalet içinde 750 kadar nehir ve göl olduğunu belirtmiş, su kaynağı. Ve bunların yarısından fazlasını denemişler. Ya kirleticiler ya da hayvan çiftçiliğine ilişkin başka kirlenme belirtileriyle dop doluymuş. E. coli basili, bütün o şeyler, alglar, yosun gibi maddeler var ya, oksijeni buluyor, evet, sudaki onlar. Ve su hayatının giderek azaldığı ve sona ermekte olduğunu belirten birçok araştırma varmış. Yani toplu bir intihara doğru gidiliyor. Bunu önlemek için de biz aktivizm olarak harekete geçtik diyorlar. Dünyanın her tarafında olan şeylerden bir tanesi de burada. Ve moratoryum istiyorlar. Eski aklı selim sahibi duruma dönelim ve koruyalım. Iowa muazzam bir şeyin istilası altında bir şirketin diyorlar yani. Bütün su hayatı, hayvanlar, bitkiler ve insanlar ölüme doğru sürükleniyor. Onlar kar etsin diye buna engel olacağız diyorlar. Bakalım, ilginç bir mücadelenin izini süreceğiz.
Evet, bir diğer taraftan da Türkiye'nin gündemine dönecek olursak, soruşturmalar ve gözaltılar da devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Onur Hamzaoğlu gözaltına alınmış, profesör, doktor. Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'nin imzacısı. Hamzaoğlu'na ilişkin henüz bir açıklama yapılmamış. Sabah saatlerinde evine yapılan operasyonla gözaltına alınmış Onur Hamzaoğlu.
Başka gözaltılar da var. Bir ara verelim ve devam edelim. Çok kaygı verici bazı haberleri de peş peşe söyleyebiliriz.
Evet, çok fazla insan gözaltına alınmış.
Furkan Vakfı Başkanı Kuytul tutuklandı.
Onur Hamzaoğlu'nun yanında Kuytul, Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Fadime Çelebi, SODAP Sözcüsü Kezban Konukçu, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Eylem Tunceli ve Naci Sönmez, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi Eş Başkanı, Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve SGDF üyesi Ozan Cansarı bu sabah Ankara'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınmış Cumhuriyet Gazetesi'nde.
Evet, gelen habere dün göre akşam da işte söylediğimiz gibi aralarında Alparslan Kuytu'nun da bulunduğu 5 kişi FETÖ, PDY, PKK, KCK, El-Kaide ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme suçlamasıyla tutuklanmış durumda.
Yeşillere de operasyon yapmışlar. İsterseniz bir ara verelim.
Evet, bir de şeyi de söyleyelim, bitirelim ve sonra da aradan sonra devam edelim. DBP eş genel başkanı Mehmet Arslan da tutuklandı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 6 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Mehmet Arslan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş ve örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanmış. Bunlardan birazdan konuşacağız.
Açık Gazete.
What should I write? What can I say? How can I tell you how much I miss you? The weather here has been as nice as it can be, although it doesn't really. For all the fun I'll have
till September. I don't need sunny skies for things I have to do, 'cause I stay home the whole day long and think of you. As far as I'm concerned, each day's a rainy day, so it might as well rain until September. My friends look forward to their picnics on the beach. Yes, everybody loves the summertime.
Might as well rain until September. Eylül'e kadar yağmur yağabilir. Durmadan yağabilir. Bunu söyleyen Carole King'di, kendi bestesi. Kendi yazdığı şarkıda Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve piyanist Carole King. Aynı zamanda da pek çok ödül var ama bir de çok uzun süre Jerry Goffin'le birlikte yaptıkları besteci, şarkı, sözü, yazarlığı çiftini efsanevi bir boyuta getirmişlerdi. Onlardan bir tanesi de bu şarkıydı işte. Carole King'in kendisinden dinledik. Doğum günü 1942'de, bugün doğmuştu kendisi. Ona da bir bu şekilde günaydın dedik. Saat 8.40, 9'a 20 var Açık Radyo'da. Açık Gazete devam ediyor ve çeşitli tutuklama haberleriyle başladık.
Evet, ben detaylardan bahsedeyim size istiyorsanız. Son dakika gelişmesi olarak da verdiğimiz bir haber bu aynı zamanda. Halkların Demokratik Partisi'nin 11 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek 3. olağan kongresi öncesinde gözaltılar bugün de sürdü diye vermiş Bir Gün Gazetesi bunu. Bu konuyla o beraber okumuş. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre şu ana kadar Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Profesör Doktor Onur Hamzoğlu, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Dayanışma Platformu eş sözcüsü Kezban Konukçu, Sol Yeşil Parti eş başkanları Naci Sönmez ve Eylem Tunceli ile birlikte ESP Genel Başkan Vekili ve Sosyalist Kadın Meclisi sözcüsü Fadime Çelebi, SYKP eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ve HDP Parti Meclisi üyesi Orhan Çelebi'nin İstanbul'daki adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındıkları bilgisine ulaşılmış. Gözaltına alınan isimlerin artabileceği de belirtiliyormuş.
Gerekçe belli mi?
Gerekçe belli değil. Yine HDK eş sözcüsü Gülistan Koç Yiğit'in de İzmir Menemen'deki evine polis baskını yapıldığı öğrenilmiş. Koç Yiğit'in olmadığı evde polisler tarafından eşine yapılan bildirmeye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Koç Yiğit'in de aralarında olduğu 12 isim hakkında gözaltı kararı olduğu söylenmiş. Ardından yapılan aramada evdeki bilgisayar ve telefonlar gibi teknik cihazlara el konulmuş. Durum bu.
Evet.
Daha fazla detay gelirse yayın süremiz içerisinde aktarmaya da devam edeceğiz.
Evet. Peki diğer bu dün de şeyi söyledik işte başka bu son dakika haberleriydi daha önce de işte Furkan Vakfı yöneticileri ve başka siyasi yöneticilerin de haklarında böyle şeyler uygulandığını, Furkan Vakfı Başkanı Kuytul'un tutuklandığını, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik bir operasyon sonrası adliyeye sevk edilmişti 28 Şubeli'den vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytulu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Bir de Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Mehmet Arslan Türkiye'nin Afrin'e yönelik yaptığı operasyona karşı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanmış. Bunlar çeşitli kaynaklardan alıyoruz, T24'ten ve başka internet dergi ve gazetelerinden. Afrin'den çatışma haberi var. 5 asker yaralandı haberi var. Zeytin Dalı adı verilen operasyonun harekatın ya da yürütüldüğü Bursa'ya ve Darmık Dağları arasındaki bölgede çıkan çatışmalarda 5 askerin yaralandığı, 5 de ÖSO mensubunun da yaralandığı, yani toplamda 10 yaralı olduğu anlaşılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısına yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı harekatı kapsamında. Ve yaralananlar, can kurtaranlarla ya da ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilmişler. Acil serviste ünitelerinde tedavi altında. Afrin kırsal bölgesinde de yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi diyor haberde. Bir başkası da Afrin'e yönelik hava harekatında 6 hedefin vurulduğu, o da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, yine T24'ten alalım. 1028 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirilmiş. Yani
ne kadar efendim?
1028.
En son 999'du.
9'du evet. 29 kişi daha dün itibariyle etkisiz hale getirilmiş ya da öldürülmüş durumda. Bu kadar açıklama var. Bursa'ya dağının güneybatısındaki Bafilun dağının da aralarında bulduğu en az 6 hedef vuruldu deniyor. Ve açıklamada 29 PKK, KCK, PYD, YPG ve DH terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi deniyor ve 1028'e ulaştı. İlk günden beri yapılan harekatın başladığından bu yana. Öte yandan bir başka haber var. Suriye hava sahası Afrin harekatının 20. gününü devam ettiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 4 gündür kapalı diye bir haber var. Genelkurmay'ın bilgi notlarında da son 2 gün içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait jetlerin hava bombardımanına ilişkin bilgi yer almıyormuş. Demek ki doğru bu haber diye düşünülebilir.
Nasıl kapatılıyor? Ya zaten Esad rejiminin onay vermediği bir şekilde
evet.
Devam eden bir operasyondu bu. Kim tarafından kapatılmış?
Yazmıyor fakat muhtemelen Rusya diye düşünmek makul olur diye.
Tamam. Rusya teknik çalışmalarını bitirdikten sonra hava sahasını tekrar Türk savaş uçaklarını açacakmış. Habertürk'te yazıyor evet.
Nerede öyle yazıyor?
Habertürk'te efendim. Habertürk. Haber Rus değil. Güvenilir kaynaklardan edindikleri bilgileri açıklıyorlar onlar da.
Çünkü ben ona bakmadım. Benim de işte bir yanete baktım ben. O da güvenilir.
Hava sahasıyla alakalı teknik bir şey nasıl yapılıyordur acaba? Havada teknik bir durumlar mı var böyle?
Evet. Havada teknik durumlar var.
Anladım.
Kırmızı bir spor araba da var.
Düzenleme
Tesla
yapılıyor.
Tesla yazıyor üstünde.
Rusya geçen ay Hınmeyn ve Tartus üslerine yönelik İHA saldırıları ve İdlib'de Su-25 uçağının düşürülmesi hadisesinden sonra Türkiye ile yakın işbirliğini devam ettiriyormuş. Düşürülen uçağın pilotunun naaşı Türkiye'nin desteğiyle Moskova'ya gönderilmiş. Uçağın parçalarının da faillerinin bulunması konusunda yakın işbirliği sürüyormuş. Belki bu olaylar tamamen ortaya çıktıktan sonra hava sahası açılır.
Belki cenazesi de pilotun cenazesi on binlerce kişinin katılımıyla çok büyük bir görkemli bir cenaze töreniyle yapılmış cenaze töreni. Öte yandan da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da bir basın toplantısı düzenlemiş. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de kurduğu güvenlik bölgesinin IŞİD militanlarının hükümet güçlerinden gizlenmesine yardımcı olduğunu söylemiş. Tanf denen yerde, kırsalda, kendi üssü etrafında tek taraflı olarak 55 kilometrelik güvenlik bölgesi kurdu ama IŞİD'in geri kalan militanları kullanıyor demiş. Ha,
teknik durum da şununla alakalıymış. Rusya bu olaylarla birlikte düşman tanımlı hava araçları ve balistik füzelere karşı koruma sağlamak üzere erken uyarı sistemini güçlendiriyormuş. Bazı teknik düzenlemeler yapılmış. O yüzden kapatılmış Habertürk'ün şeyinde haberinden.
Sonra açılacak diyor yani.
Tabii.
Ama bu o sahasının kullanılamaz hale geldi. Başka şeylerde yok yani, Genelkurmay Başkanlığından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamalarında yok.
Açılmış.
Açılmış mı?
Açılmış, evet. Akşam gece saatlerinde gelen bir habermiş, benim gözümden kaçtı bu. Sizin de gözünüzden kaçmış.
Evet, kaçtı.
Hava sahası açıldı, iki nokta üst üste Türk jetleri havalandı haberi var internet sitesinde. Hangi gazetenin?
Sabah.
Yok. Hürriyet. Hürriyet. Fazla yormayayım sizi. Onlar da Anadolu Ajansı'nın her zaman olduğu gibi haberini olduğu gibi koyuyorlar bu konuyla alakalı.
Açılmış
olarak.
Yani.
Türk savaş uçakları Afrin'de terör örgütü PYD, PKK'ya ait hedeflere vuruyor. Sınır hattında konuştu birliklerdeki fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atar sistemleri de Afrin'deki terör mevzilerin atış altına aldı denilmiş. Gece yarısı başladı deniliyor. Hava harekatı 6 hedefin vurulduğu Bafilun Dağı, askeri kaynaklar hava harekatı gece yarısı devam ediyor, fırtına da vuruyormuş. Bütün keywordleri size söyledim haberin içerisindeki. Siz de bir yere getirmiştiniz.
Evet tabii, getirdim. Son dakika haberlerini verirken bir de dünyanın öbür tarafından, tam öbür ucundan bir haber vereyim. Bazı yani ticaret erbabı için ve para konularıyla ilgilenenler için özellikle çok iyi sayılmayacak bir haber. Hatta kötü. Asya'da borsalar büyük bir düşüş kaydetmiş. Çünkü neden? Dow Jones endeksi New York borsasındaki ikinci büyük düşüşü kaydedince bu da şeye sıçramış Asya borsalarına. Guardian'ın çok kısa bir süre önce yani bir saat kadar önce gelen bir haberine baktık. Tekrar bu ayı böyle şeyler, adlar kullanılıyor ya, bundan sonraki ayı piyasası en kötüsü olacak demiş. Yani böyle bir kriz belirtileri de var. Çok uzman olduğumuz bir konu değil. Seyfettin Gürsel'le de sonra konuşuruz bunu. Ama şimdi şeyden bahsedelim biraz da. Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'de insan haklarının mevcut durumu başlıklı karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Bu da önemli bir gelişme. Bunu takip etmeye çalışıyorduk zaten çeşitli programcılarımızla birlikte. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye'de insan haklarının durumu başlıklı kararda darbe girişimiyle OHAL'in, yani olağanüstü halin meşru muhalefeti,
evet,
iki ifade ve basın özgürlüğünü daha da bastırmak amacıyla kullanıldığı dile getiriliyor. Yani bir yapılması parlamenter meşru muhalefeti, parlamenter ve parlamento dışı ifade ve basın özgürlüğünün ikincisi daha da bastırmak üzere kullanılıyor. Temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığındaki kötüleşmeden ciddi kaygı duyulduğu da belirtiliyor. Sosyal demokratlar ve Hristiyan demokratlar tarafından Afrin operasyonu hakkında verilen ve kabul edilen önergede de Avrupa Parlamentosu'nun Suriye'de Kürtlerin çoğunluğu oluşturduğu bu bölgedeki askeri müdahalenin insani sonuçları konusunda ciddi kaygı duyduğu ve orantısız eylemlerin devamına karşı uyardığı da belirtiliyor. Önemli bir karar çıkmış. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri de şeyi söylemiş. Deutsche Welle'den aldığımız haberler, Deutsche Welle Türkçe'den. Kati Piri de Varna'da Türkiye zirvesine katılacak Avrupa Birliği liderlerine Avrupa Parlamentosu olarak şu mesajı vermek istediklerini söylemiş. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde öncelik insan hakları olmalı.
Evet.
Bu önemli çünkü daha önce bunu da bunun tam bir zirve olmadığı, düşük seviyeli bir şey toplantı, kısmen düşük profilli bir toplantı olacağını da söylemişti zaten Cengiz Aktar'la konuşmamızda, nereye doğru köşesinde programımızın konuşmuştuk. Bunu doğrulayan haberler de gözüküyor, düşük profilli bir şey olacağına dair. Fakat öte yandan başka bir şeyden bahsediyorum. Dışişlerinden, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen bu karara, demin sözünü ettiğimiz karara Cehennem yekün demiş.
Evet.
Topyekün yoktur, yok hükmündedir demiş. Yani şöyle diyor, kendi binasında terör örgütünün paçavralarının asılmasına izin veren Avrupa Parlamentosu'nun böyle bir karar alması esasen şaşırtıcı değildir ve ülkemizin ve Türk halkının inandırıcılığını çoktan yitirmiş olan Avrupa Parlamentosu'nu artık kale almamaktaki haklılığının açık göstergesidir ifadesiyle tepki göstermiş. Salt eleştiri amacıyla muhtelif kaynaklardan toplanan dayanaksız iddiaların art arda sıralandığı bir yamalı bohçadan ibarettir demiş. Yani Dışişleri Bakanlığı böyle söylüyor. Bunu hem T24'ten hem de Deutsche Welle Türkçe'den aldığımız haberlerde bakıyoruz. Fakat şeyi anlamadım. Temel ilişkilerde öncelik insan hakları olmalı diyen bir kararda niye kendim yıkıyorum sayılıyor? Yok sayılıyor.
Yok hükmünde.
Yok hükmünde sayılıyor. Bilmiyorum. Devam edelim.
Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtları güncellenirken İstanbul'a gelişleri geçici olarak dondurulmuş.
Donduruldu evet. Onu da dün vardı o haberde söylemedik.
İstanbul'da kayıtlı 542 bin Suriyeli var. İçişleri Bakanlığı nüfus yoğunluğunu gözeterek İstanbul'a yeni kayıt alınmıyor açıklaması yapmış. Fevzi Kızılkoyun'un haberi Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde.
Erdoğan'dan da Türk Tabipleri Birliği'ne mesaj ver. Türk kavramını siz kullanamayacaksınız. Layık olanlar kullanacak demiş.
Layık mı? Layık mı?
Layık.
Layık.
Buna layık olan. Türk kavramını kullanmaya layık olanlar. Türkiye Barolar Birliği'nin de Türk Tabipleri Birliği denen bu kuruluşun da Türklükle alakası yok. Türkiye Barolar Birliği'nin de Türkiye'ye layık olan hiçbir tarafı yok. Türk kavramını siz kullanamayacaksınız. Çıkarılacak kanunlarda Bakanlar Kurulu kararıyla bu ülkede tüm hukukçular, doktorlar kendi derneklerini kurabilecekler ve para ödemesi yapmayacaklar. Ondan tutuştular demiş. Hı. Ama para ödemesi yapmıyorlardı zaten, yapılmıyordu benim bildiğim kadarıyla. Orada bir bilgi eksikliği var. Türk Tabipleri Birliği'nin
yanlış yerden açıklamasında
bu vardı. Hı. Herhangi bir, bu görevler ücretsizdir, gönüllüdür diyordular zaten. Öte yandan
anlaşılacaktır da, yakın zamanda böyle bir durum söz konusuysa zaten.
Evet. Baskın Orhan da diyor ki harbiden tuttum bu lafını Erdoğan'ın diyor. Türk Tabipleri Birliği Afrin'de barış isteyen 170 imzaya destek verince Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat Salı günü şöyle dedi. Türk Tabipleri Birliği'nin başındaki Türk ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen süratle çıkarılması lazım. Bak şimdi
dinliyorum.
Soru gelecek.
Evet.
Gelsin bu bakalım. Sözünün tamamen arkasındayım. Türk ifadesi bu isimden derhal çıkarılmalıdır diyor Profesör Baskın Orhan. Çıkarılmalıdır ve yerine ya Türkiye Tabipleri Birliği denmelidir yahut Türkiye'li Tabipler Birliği. Çünkü bu ülkede sadece Türk yok. Ermeni de var, Kürt de var, Çerkes de var, Arap da var, Rum da var, Varoğlu var. Ve bunların hepsi Türkiye milletinin saygıdeğer ayrılmaz parçası.
Yes.
Baskın Orhan iyi söylemiş değil mi?
Evet.
Ama bunu alıntı yapıyor.
Kimden?
Bizzat Erdoğan'da.
Ne zaman?
28 Kasım 2012'de yaptı. Ve Recep Tayyip Erdoğan TV tarafından YouTube'a yüklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi konuşmasında.
Böyle bir televizyon varmış. Recep Tayyip Erdoğan evet. TV.
Fuzuli'nin şiirleri nasıl ruhumuza hitap ediyorsa Ahmet Hani'nin dizeleri de bizi aynı şekilde duygulandırmıyor mu? Şivan Perver Halepçe dediğinde Hazal dediğinde gönül dünyamızın derinliklerine dalıyor diyor. Ardından Dengbejler demiş Erdoğan. Zılgıt bizim zılgıtımız demiş. Bizim kardeşliğimize kastetmek kimin haddini diye sorgulamış. Her nefes alışında bitmek bilmeyen alkışlar kesmiş konuşmasını da. O kadar ki bekliyor dinsin de devam etsin demiş Baskın Orhan. Çalan her telefonda yürekleri ağızlarına gelen asker annelerini hatırlattıktan sonra daha bir harbiden girişiyor ve Ekim 2004 azınlık raporunda geçtiği için savcının 7,5 yıl istediği üst kimliği dile getirmiş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kimliği altında yer alan her etnik kökenli insan, bak dikkat et, Türküyle, Lazıyla, Kürdüyle, Çerkesiyle, Gürcüsüyle bizim kardeşimizdir. Buna kimse gölge edemez demiş. Böyle işte.
Peki. Soruyu yok mu? Özet mi çıkarmamı istiyorsunuz?
Evet, özet. Bugünün özeti, hafta sonunun özeti. Başka yolu da yok zaten. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine biat etmeyen her grubun sesini derhal kesmeye girişiyor demiş Orhan. Çünkü bir başlarsa diye korkuyor. Her tam biat etmeyen grubun sesi kesiliyor. İster Kürtler gibi etnik olsun, ister tabipler gibi mesleki olsun, ister Furkan Vakfı veya şu sıralarda en çok Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun temsil ettiği Mazlum Der gibi dini olsun, her grubun. Geçen gün robota bile gereği yapıldı diyor. Tabii baskı bu kadar derinleşir ve yayılırsa, bakın şerden hayır nasıl çıkıyor, en dar ve özel meslek olan tıptan bile ses nasıl yükseliyor diyor. Ve Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamalarını da koyuyor. Tereddüt geçirenler olursa da Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun ibretlik sözlerini vereyim diyor. Tanır mısın?
Şükrü Saracoğlu'nu mu?
Evet, Fenerbahçe Stadyumu'na adı verilen başbakan.
Varlık vergisini de çıkaran o değil miydi?
Evet. Biz Türk'üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bravo sesleri. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve la akal, yani en azından o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Ayın tarihinde yazmış bunu. 1942 Ağustos'unda. İkinci Dünya Savaşı'nda dünya, Türkiye dışında böyle bir şey.
Barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisinde imza atanlara yönelik davalar da devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de İstanbul'daydı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü bu dava. İlk duruşmaları 7 Aralık 2017'de gerçekleşen İstanbul Üniversitesi'nden Hülya Kirmanoğlu, Haydar Durak ve Fatma Nihan Aksakallı ile Galatasaray Üniversitesi'nden Gözde Aytemir Nüfusçu'nun ikinci duruşmaları da dün görülmüş. Ve ek süre talep edilmiş. Savunmalarını vermiş 4 akademisyen. Derhal beraat, birleştirme, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki belgelerin istenmesi, ek süre talepleri dile getirilmiş. Mahkeme heyeti ek süre ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın istenmesi taleplerini de kabul etmiş. Aynı zamanda Association for Lawyers, Democracy, World Human Rights, Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları için Avukatlar Birliği, başında Türk yok, ve İsviçre Demokratik Hukukçular temsilcileri de duruşmayı izlemişler. Davalarda görüşülmüş. Biyanet'te de bu haberin detaylı bir şekilde savunmalarıyla beraber akademisyenlerin neler söylediğine dair bilgiler var.
Evet, ben de çok kısaca bir özet geçeyim. Zaman müthiş daraldı. Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürtçü, RTÜK yasası değişikliğiyle elektronik polis devletine dönüşüyoruz demiş. Tasarının torba yasadan çıkarılması gerektiğini vurgulamış. Arkasından şeyi de söyleyelim.
Bir diğer yasaklama ise Akşehir İlçe Eğitim Müdürlüğü'nden gelmiş. Çevreci Afacanlar isimli çocuk tiyatro oyunu savaş ve şiddet karşıtı olduğu gerekçesiyle yasaklanmış. Onu gördünüz mü?
Hayır, görmedim.
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Eğitim Sen Akhisar Şube Başkanı Engin Şengül'e gönderilen dilekçede Çevreci Afacanlar isimli çocuk tiyatro oyununun savaş ve şiddet karşıtı olduğu gerekçesiyle yasaklandığı söylenmiş. Erkac Erer paylaşmış gazeteci bunu Twitter üzerinden gönderilen belgeyi. Tiyatro metninin 6. sayfasında Bilgican adlı tiyatro karakterinin savaş karşıtlığıyla ilgili sözlerinin oyunun konusuyla alakasız bulunduğu, yine aynı sayfada Yaşlı Ağaç adlı karakterin şiddet karşıtı sözleriyle çevre temizliği arasında bir ilgi kurulamadığı, ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemlerin çocuklarımıza sunulmasının sakıncalı olduğuna dair karar verildiğinden okullarımızda bu oyunun tanıtımı ve afişlerinin asılması uygun görülmemiştir denilmiş. Savaş karşıtlığı uygun görülmemiş okullarda.
Evet, çok ilginç yani. Ben de 3-4 tane sadece başlığı okuyayım. Taciz suçlamasıyla 25 yıl hapis istemiyle yargılanan belediye başkanı tahliye edilmiş.
Belediye başkanı mı?
Evet, Bolu Taş Kesti Belediye Başkanı Saim Çevik.
Yok canım, Özel Erkekçi
İşte adalet diye bağırmış.
Özel Erkekçi değil miydi?
Yok, bilmiyorum yani, böyle devamını sonra bakarız.
Yok, BBC Türkçe'de de benzer bir haber vardı da.
Başka birçok benzer haber var. Maliye Bakanı'ndan Çaykur Genel Müdürü, dün senin söylediğin Sütlüoğlu'nun, İmdat Sütlüoğlu'nun Çaykur Genel Müdürü, kadın sporculara yardım etmem günahtır dediği iddiası için ona sormuşlar. İnternetteki haberler üzerinden siyaset yapamayız demiş.
Evet.
Ama internette değil ki, okunuyor yani, videosu seyredilebiliyor.
Mardin'de 21 yaşındaki MB'ye tecavüz iddiasıyla yargılanan özel harekat polisi BK beraat etti.
Beraat etti, evet.
Bu da başka bir haber. Sosyal medya üzerinden tanışıp görüştüğü polisin kendisine iki kez tecavüz ettiğini öne süren MB, dün ilaç alarak intihar etmeye teşebbüs etmişti deniliyor. BBC Türkçe'nin 8 Şubat 2018 tarihli Hatice Kamer imzalı haberinde.
Evet, iki de iyi haber vereyim, biraz nefes aldıralım. 2018 Sivil Haklar Savunucusu Ödülü Murat Çelikkan'a verilmiş. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi eş direktörü Murat Çelikkan, Sivil Haklar Savunucularının verdiği 2018 yılın Sivil Haklar Savunucusu ödülünü almış. Civil Rights Defenders. İkinci haberde avukatlar dün 45. kez adalet nöbeti tuttular. Nöbette konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dayanışma ve mücadeleyle gerçek adaleti ve demokrasiyi inşa edeceğiz dedi. Avukat Berra Besler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Tabipleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği'nin Türkiye Barolar Birliği'nin isimleriyle ilgili sözlerine de tepki göstermiş. Bu iki haberle de bitirebiliriz herhalde. Ha, şeyi de, kötü haberlere bir şeyi de eklemeyi unuttuk tabii. Aladağ'da Süleymancılara ait yurttaki yangında 11 kız çocuğunu yanarak hayatını yitirmesiyle ilgili davada bir tahliye skandalı yaşandı diyor Cumhuriyet Gazetesi bugün. 4 sanığın tahliyesi son dakikada ortaya çıkan ve ailelerin avukatlarına bile verilmeyen bilirkişi raporuna dayandırılarak tahliye edilmişler.
Evet, mahkeme sırasında değildi. Mahkeme çünkü Şubat ayının sonundaydı mahkeme.
Evet, dün acil bir kişi raporuyla avukatlar bile görmemiş, onlara serbest bırakılmış. Bu kadar.
Açık Gazete.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın Sezin.
Merhaba, merhaba.
Merhaba, günaydın Sezin Hanım.
Evet, canlı olmuştu ses hakikaten.
Sizden Ömer Madre'ye, Ömer Madre'den bana, benden de Selahattin'e geçmez umarım.
Ya şimdi hakikaten ben böyle sanal olarak geçebildiğini artık düşünmeye başladım. Çünkü kiminle konuşsam ondan sonra böyle bir şey.
Öyle canım, hepimizin ayrı bir falan varlığı var. Hem sosyal medyada olsun hem gerçekte olsun. Bir şekilde i̇şte kendimizi var ediyoruz.
Yerli ve milli mesajlaşma kullanmayınca böyle oluyor.
Öyle mi?
İşte enfeksiyon. Virüslere maruz kalıyoruz. Bundan evet. Sonra biz de kendimizinkini üretelim yani. Yeter ki yerli ve milli olsun.
Yerli virüs.
Milli virüs. Peki ne konuşalım?
Valla konuşacak aslında, evet, her zamanki gibi çok şey var. Çünkü hala işte bu CHP'nin tabii kongresi ve oradaki seçim, seçilmeme ne oldu falan filan ötesinde. Aslında bu, ben bütün bu şeyin, parti kurultayının erken seçimi tetiklediğini düşünüyorum. Gerçi tabii erken seçimle ilgili çok emare vardı. Bu sadece bu kurultaya özgü vesaire bir şey değil. Fakat bu kurultaydan sonra bence cesaretle artık iktidarın seçimlere gitmesinin yolu açıldı. Bunun sebebi, bence başlıca sebebi de işte CHP'nin tabii kendi içinde bir sürü süregelen kronik sorunları var. Bunların artık da çözülmeyeceği yakın zamanda çok aşikar. Ve parti bugüne kadar geldiği son 7 yıldaki politikasını aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı ufak çizgi değişiklikleriyle sürdürüyor olacak. Bir yandan işte muhalifler de parti meclisinde yer alıyor olacak. Fakat bütün bunlar tabii büyük bir partide değişime veyahut da seçim hazırlığına şu an sebep olacak gibi değil. Yani o şey görüntüsü, adalet yürüyüşü zamanındaki bütünlüklü görüntü pek önümüzde gözükmüyor.
Gözükmüyor değil mi? Evet, çok önemli.
Hiçbir
bir tespit.
Hiçbir parti bu. Ve ivme genel olarak ivme açısından. Maalesef orada işte bir şey oldu, bir illüzyon oldu ve sanırım da o illüzyon hala devam ediyor. Yani bir %50'nin oyuna sahip olma veya desteğine sahip olma gibi. Halbuki böyle bir durum yok ortada. Aslında bir %50-50 bloğunun ortaya çıkıyor olması veya hatta %50 çok artı, az da artı demiyorum. Ve bugünkü iktidar bloğunun, ki MHP'nin de içinde olduğu bir iktidar bloğunun çok daha azınlıkta bir anlamda kalabileceği başka bir siyaset, başka bir ortam mümkün. Fakat bu bir türlü yapılamıyor çünkü günlük işte hep şey kaygıları, yerini koruma kaygıları, işte sanki siyaset böyle devam edecekmiş gibi, sanki işte mecliste bir sorun yok da işliyormuş da milletvekili olmak çok önemli bir şeymiş gibi, bir hani hiçbir şey değişmemiş gibiler yapıldığı için maalesef bir siyasette bir tıkanma söz konusu. Oy oranları da, ben Metropol raporundan daha sonra daha ayrıntılı konuşmak istiyorum bu raporları. Türkiye'nin başka, çünkü kamuoyu araştırmaları da var. Ama bugünkü sadece oy oranlarına baktığımızda, çok merak edenler Metropol raporunun peşine düşsün, baksın, gerçekten işlerini de titizlikle yapıyorlar. CHP'nin %20'ler 19'lara belki düşebilecek potansiyelde olduğunu görüyoruz. Bugün 20.7 gibi bir rakam görüyoruz. 5 puanlık kayıp çok önemli bir kayıptır. %50'ye giderken %20'ye düşmek gibi de bir durum. Dolayısıyla çok parçalı bir muhalefet görüntüsü şu an önümüzde var. MHP'nin barajı geçemediği, HDP ve İYİ Parti'nin de barajı kıl payı geçtikleri bir ortam söz konusu olabilir. Bu da aslında Rusya'yı çok andıran da bir tablo. Tabii Rusya'da çok daha dramatik işler, çünkü Birleşik Rusya Partisi iyi zamanlarında derken şu an orada da bir kriz yaşanıyor. Biraz ondan da bahsettik geçtiğimiz haftalarda. Daha evet, da Rusya seçimleri yaklaştıkça bahsederiz. Ama Birleşik Rusya Partisi'nin %60'larda olduğu ve diğer muhalefetin %10'lu rakamların aşağılarında olduğu, işte %15, %13, 10 falan gibi şeylerde oldukları, oy oranlarında oldukları bir tablo söz konusuydu. Yani uçurum çok büyüktü orada. Türkiye'de bu kadar dramatik olmasa da tablo, psikolojik eşik çok önemlidir. Yani bir 5 puan kayıp, bir işte diyelim ki işte bir hatta 10'lu rakamlara, biz 19'a inmek çok büyük bir aslında şeydir, yani eşik bakımından bir irtifa kaygıdır.
Cumhuriyet Halk Partisi için değil mi? Evet, evet, bugün şeyde Aydın Engin de bir yazı yayınladı Cumhuriyet Gazetesi'nde, görme fırsatını alabildim bilmem internet sitesinden. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim arayışı diye ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına birkaç gün kala Selin Sayıkböke ve İlhan Caner'in, İki milletvekilinin imzasını taşıyan bir manifesto. Beklenmedik bir çıkıştı. Genel merkezi haklı ama sert eleştiriler yöneltiyorlar ve Türkiye'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine ilişkin ciddi ve temel politikaları kapsayan öneriler sunuyorlardı. Bu çıkış kurultayda önemli bir karşılık bulmadı ama parti tabanında ciddi bir ilginin odağı oldu diyor ve kurultay arifesinde Selin Sayıkböke ve İlhan Caner'le bir söyleşi yapıp ancak kurultay geçtikten ve ortalığı sakinleştikten sonra yayınlamakta da yarar gördük diyor. İlginç bir mülakat.
Evet, tabii o var ya, onu gördüm, evet. Onun ötesinde de tabii yani başka isimler de aslında hani bunun arkasında ve bu tarz aslında değerlerin, bir takım değerlere ve ilkelere sahip çıkma, adını artık ne koyarsanız, aslında evrensel olan demokrasiye yönelik, işte CHP kendini bir sol parti olarak tanımlıyorsa sola ilişkin değerlere sahip çıkmak. Ama bir takım, yani tutarlılık çok önemli bir şey. Türkiye'de çok tutarsız bir toplumda ve aslında siyasetin içinde yaşıyoruz. Yani neysen onda bir çizgi yürütüyor olmak ve o çizgiyi de hakikaten her şekilde koruyor olmak çok önemli. Halbuki işte birçok zaafımız da var. İşte lider zaafı her şeyden önce. Ben işte P24'te erken seçim şartları oluşurken diye bir yazı yazdım. Orada bir de tarif vardı. Adeta fırında pişirin şey yapın gibi. Hani nasıl Türkiye'nin ideal lideri. İdeal derken bana göre ideal değil. Çok vurgu yapıyorum buna. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Maalesef Türkiye'nin istediği lider. Ama maalesef Türkiye'nin istediği derken Amerika'ya baktığımızda da aslında benzer özellikler görüyoruz. İşte Fransa'da da veyahut da başka yerlerde de aslında bu arayış var. Demek ki insanlık olarak bizim lider zaafımız bitmedi. Ben 21. yüzyılda bunu aşarız diye düşünüyordum. Daha eşitlikçi, liderlerin önemsizleştiği, bireylerin daha çok iradelerinin ortaya çıktığı ve ortaklıkların ortaya çıktığı öyle olmadı. Ama yani bugün mesela benim Türkiye için yani arayışı, Türkiye'nin arayışında olduğu veyahut da zaaf gösterdiği lider tiplemesi tarih boyunca da hem tekerrür ediyor hem de bugün çok fazla açık şekilde bence ortaya çıkıyor. İşte nedir o çok ağzı laf yapan ve böyle konuşan, konuştuğumu dinleten fakat böyle şey bodoslama giren yani söylediğini dangır dungur ifade eden ve aynı zamanda duygusal ve maalesef bunu bir kadın olarak söylüyorum erkek enerjili. Evet.
Beni tarif ediyorsun sanki.
Evet Can başta seni göndereceğiz işte yani yürü Can.
Başka özelliklerin neler acaba yani bende olmayan özellikleri lider arıyorlarsanız yani bilmiyorum. Bodoslama giren
özellikle.
Dirican adını takarız ona.
İri olacağız, diri olacağız, can olacağız.
Evet.
Bu şekilde bak. Etnik azınlıklara da şey yapmış oluruz, kucak açmış oluruz. Evet. Gelin evet, canlar biri olalım diyerek.
Ya orada işte ideolojiden çok daha önemli şekilde o stil, tarz ortaya çıkıyor. Bu aslında bir popülist lider tanımlaması. Bu erkek enerjisi derken kadınlar lider olamaz gibi bir şey yok. Fakat erkek gibi kadın lafı maalesef Türkiye'de moda bir laftır tarihimiz boyunca. Öyle bir tarz ve tipleme ve zaten sivrilen kadın liderlere de baktığımızda işte Tansu Çiller örneğinde olduğu
Meral
gibi veya Meral Akşener. Evet tabii. Bu hatta bu övülen ve bu taraflarını da ortaya çıkarmaları kadınların veya ortaya çıkarmaları değil tam tersi o role girmeleri, bürünmeleri iltifat gören ve takdir edilen bir durum. Dolayısıyla şimdi yani bu da ne söylediğinizden çok veyahut da ne yaptığınızdan çok bu enerjiyi sürekli böyle yansıtıyor böyle adeta. Sürekli yumruğum masada, duygusal, o duygusallıktan bu duygusallığa geçen falan filan. Bütün kitleleri aslında sürükleyen böyle bir yaklaşım ve iletişim biçimi. Bu giderek aslında birazcık daha dramatikleşerek, bunun tabii bir sebebi dünyadaki popülist akımı herkes birbirine etkiliyor. Veyahut da bu dönemle de aslında ilgili bazı şeyler var üstünde çok daha yazmamız, düşünmemiz gereken. Ve bizi böyle liderlere yönelten bir takım buhranlar, çözülmemiş sorunlar, bu ideolojilerin bir anlamda işte hepsinin birbirine karışmasıyla sağ mı, sağ sol mu ne belli değil birbirine böyle geçmesiyle soğuk savaş sonrasında demek ki çok çözülmeyen sorunlarımız var. Politikalar çözüm üretmiyor ve biz liderlerin bizi kurtaracağını süper kahramanlar olarak düşünüyor ve inanıyoruz.
Sezin Hanım bu noktada bir soru sorabilir miyim?
Ben de erkek enerjimi ortaya çıkarayım. Evet.
Şöyle bir durum söz konusu mu acaba? Yani şu andaki özellikle Türkiye'deki siyaset sahnesine baktığınız zaman konuşan insanlara, konuşan kafalara baktığınız zaman neredeyse hepsinin 12 Eylül öncesinde zaten siyasetle ilgilenen, profesyonel olarak siyasetle ilgilenen karakterler olduğunu görüyorsunuz. Kimisi Milli Türk Talebi Birliği'nden geliyor. Kimisi dev yoldan, dev soldan, çeşitli siyasi fraksiyonlardan gelen insanlar var. Geçmiş oraya dayanan insanlar var. 12 Eylül'den sonra da aynı şekilde lider vasfını içinde bulundurabilecek kadar kendini bu siyasi kurumların içerisinde harmanlamış karakterler çıkabilir mi? Çıkmış mıdır? Var mı böyle bir örnek? 12 Eylül sonrası gene bu siyasi tarzı devam ettirebilecek kadar ortaya çıkarabilecek, bu siyasi tarzı devam ettirebilecek bir gençlik var mı sizce?
Yani şimdi orada tabii Selahattin Demirtaş bu aslında ilginç bir örnektir. Evet. O mesela aslında Selahattin Demirtaş'ın da birçok özelliği bu şey saydıklarıma uyuyor. Fakat onun mesela yani kullanırken mesela popülizmde önemli olan nasıl doldurduğunuz bir anlamda şeyi, kabın içini. Elastik bir şeyden bahsediyoruz, yapıdan bahsediyoruz. İçine daha işte bir takım sol, pozitif veyahut da olumlu şeyler kattığınızda tabii ki ortaya farklı bir bileşim de çıkıyor. Dolayısıyla yani şimdi Seyahattin Demirtaş aslında evet bu tiplemeye uyuyordu. Belki de zaten şu an aramızda olmamasının sebebi de bu. 2015 seçimlerinin, 2015 Haziran seçimlerine giden dönemin bu şekilde de okunması gerektiğini düşünüyorum. Bir geriye dönüp bakıp o dönemki konuşmalara vesaire seçim kampanyasına bakarsanız. Ama bunun ötesinde evet yani gençlere fırsat veren bir siyasi ortamdan bahsetmiyoruz. Gençlere bir takım şeyler ihsan ediliyor. Hani bir koltuklar veyahut da bir takım işte görevler vesaire. Ve gençler de hemen gençliklerini geride bırakıp benim o bahsettiğim hani kadınların erkek enerjisi böyle şey üstlerini almaları gibi kendi üstlerine bir yaşlılık alıyorlar adeta.
Evet.
Tamamen bir böyle şey kalıbının adamı falan olma çabaları vesaire gençliğini adeta utanılacak bir şeymiş gibi sanki görüyor ve işte sergiliyorlar siyasetlerinde de. Maalesef tabii yani halbuki Avrupa'da işte bakıyoruz işte belki fark şunu diyebiliriz. Sıra dışı liderler bir takım çıkıyor ortaya biliyor, çıkabiliyor ortaya işte. Avusturya'daki işte Sebastian Kurz örneği. Evet. Bu çok pozitif bir örnek diyemeyeceğim. Kendisi de biliyorsunuz son derece sağ ve göçmen karşıtı politikalar uyguluyor. Fakat
31 yaşında.
Evet bir örnektir. Şimdi, üniversite mezunu bile değil. Bunları konuşmuştuk daha önce de. Daha henüz öğrenci. Hala uzatılmış bir öğrenciliği var. Ve kalıp kıran aslında tiplemeler böyle birdenbire çıkabiliyor. Yani hem dünyada bir yeni siyaset arayışı var aslında. Kimi zaman da işte yanlış liderler, kimi zaman değil hep neredeyse yanlış liderler ve hareketlere yönlendirilen. Türkiye'de de aslında Muharrem İnce'nin ilgi görmesi, çıkışı tamamen bu lider arayışının bir tezahürüydü. Yani hava gibi, su gibi bir ihtiyaç adeta orada böyle bir döneniyor, bir esniyor hali var çünkü siyasette.
Yeni Zelanda'da yüzden... da öyleydi mesela. Yeni Zelanda'dan da bahsedebiliriz. Hem kadın hem de genç.
Evet. Tabii
37
yani,
yaşında.
Evet yani şimdi onlar tabii bütün bu sorunlardan da korunaklı kalmanın herhalde avantajını coğrafya olarak da değerlendiriyorlar işte. Şimdi bizden bize ayrı bir konuya geçmek istiyorum. İzninizle zamanımız azalıyor çünkü. Bir Makedonya sorunu var biliyorsunuz.
Evet
evet ya ne, evet. Nedir o?
Durup dururken.
Nedir o? Ömer Bey çok şey yaptı, derin konuştu. Çünkü Mikis Theodorakis herhalde evet yani... bir değil kaç neslin sembolü, barış sembolü, sol sembol, antifaşizm sembolü. Şimdi son derece milliyetçi bir gösteride yer aldı geçen hafta malumunuz Atina'da.
Aleksandros'un izinden mi gidiyorlar? Büyük Aleksandros.
Gitmeyen yok zaten.
Büyük İskender, Makedonyalı Filippos'un oğlu, Makedonyalı. Evet. Aleksandros.
Belki de dünya, toprak çekmiştir.
Dünya hakimi.
Ne İskender'miş diyoruz. İskender, kendisine. Evet. Evet yani. Hakikaten bugüne kadar etkisini sürdürüyor bu konu. Hatırlatalım bu Makedonya sorunu nedir? Makedonya kurulduktan sonra bizim Makedonya dediğimiz Makedonya. Yani Yugoslavya'nın bölünmesinden parçalanmasından sonra ortaya çıkan Makedonya'nın Yunanistan tarafından 1990'lardan gelen 1991'e aslında tam tarihi dayanan bir meseleden bahsediyoruz. O zamandan beri Yunanistan Makedonya'yı reddediyor tanımayı. Çünkü Makedonya nedir? Alalım sizden Yunan'dır. Asla ve katta bir takım oradaki onlara Bulgar olarak kabul ediyorlar. Veyahut da işte bir şeyler neyse soyu karışık insanlar. İnsan bile değiller hatta gibi. Ondan sonra onlar nasıl olup da bizim o Helen mirasımızı, derin köklü mirasımıza şey yapabilirler acaba?
Evet, Makedonya Hava Limanı'nın adının da Büyük İskender olması kötü tabii.
Olabilir ama şöyle bir durum da söz konusu. Hiç merak etmeyin. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen Makedonya'nın en büyük camisi, Tophane Camisi 2020 yılında hizmete açılacakmış. Tophane. ya.
Evet. Tophane Camii. Orası Osmanlı toprağı ya. Lütfen rica ederim can ya. Orası bizim aslında. Biz de girelim bu işe ya. Zaten
baktınız aslında... öyle mi çıktı? Soyacınıza baktınız mı? Makedonya
ya bakalım
mı?
E-Devlet ya kilitlendi ya.
Öyle mi? Siz baktınız mı diyeceğim ama
benim bakmama ihtiyaç yok.
Ya işte böyle.
Ay pardon asalet.
Pardon ya.
Evet yani. Ya kusura bakmayın böyle.
Kapatalım istiyorsanız.
Nişancı Mehmet Paşa Vakfı'nın evrakına bakacak olursanız dedemlerimden Nişancı Mehmet Paşa'nın 3. Murat'ın sadrazamı olduğu açıkça görülür. Benim bakmama lüzum
yok. Ben korkuyorum. Şimdi bir bakacağım anne tarafından Musul, baba tarafından şey çıkacak, Halep çıkacak diye tutmayın beni ondan sonra.
Ben de Nişancı Mehmet Paşa'nın Makedon falan çıkmasından korkuyorum zaten.
O da olabilir tabii.
Çünkü devşirmeye bütün sadrazamlar.
Ömer Bey'i de Makedonya bir mitinginde görebiliriz yani evet. Her an.
Mikis'in yanında.
Tophane Camii açılışında olabilir.
Mikis'le beraber.
Karşılıklı açarsınız artık.
Ya köklerimiz evet keşede neler çıkacak bakalım. Gelecek programda birbirimizi boğazlıyor olabiliriz yani. Aa nasıl olabilir ki? Şimdi hakikaten ama şey bu Mikis Theodorakis'in durumu da dramatik bir durum. Çünkü 92 yaşında ve 92 yaşındanın yani gerçekten ciddi sağlık sorunlarıyla 92 yaşında. Herhangi bir 92 yaşında insan durumunda da değil. Dolayısıyla kendini adeta zor taşıyarak geldi bu mitingde. Konuşmakta bile güçlük çekti. Fakat konuştu ve işte üstelik de konuştuğu yani kesimler şimdi Altın Şafak'ta var aşırı sağ. Kendine Mikis Theodorakis'i işkence yapmış zamanında faşistlerin aileleri, kendileri vesaire onların siyasi çizgisi var. Düşünebiliyor musun?
Daha fazla dayanabileceğimi tahmin etmiyorum.
Evet yani.
Bu anlattıklarımı.
Ama işte bizim hallerimiz aslında çok enteresan. Ya bu Balkan sorunları ve bu coğrafyanın aslında sorunları, bu milliyetçiliği hakikaten çözülmesi çok güç, acayip şeyler yatıyor. Şimdi bugün Makedonya ile Yunanistan'ın arasındaki isim konusunun çözülmemesinin mantığı nedir? İskender dediğimiz zat yaşayalı yani aradan akan sular, köprüler, kimin gerçekten hangi mirasa sahip çıkabileceği o kadar çok söylenebilecek bir şey var ki.
Kültürel yani. Mi sadece bir toprak ya da bir böyle zengin kaynağın paylaşılamaması bir liman gibi. Yani Türkiye'yle şey gibi bir şey mi? Böyle Türkiye'deki baklavanın ya da böyle yoğurdun Türk olup Yunan olup olmaması tartışmasının en böyle somut ve politik hale gelmiş gibi bir durumu bu. Anlamadım ki. Ya herhangi bir şey yok mu karşılığında istenen böyle? O limanı istiyoruz, yok. O kara parçasını, o adayı istiyoruz gibi bir şey yok mu?
Ay zaten kimse Makedonya'nın bir şeyini istemez yani.
Niye böyle o zaman boşu boşu da şey yapıyorlar?
Bu konuda
bir de Tophane Camisi var yani.
Bu konuda 3 şey söyleyeceğim. 3 söz tekrarlayacağım çok uzatmadan. Bir tanesi sen neden bahsediyorsun diyeceğim. Sambot, robot Sambot'un ya. Söylediği gibi. İkinci olarak hayatı yansıtıyorum diyecek robot.
Ya.
Sambot ve üçüncüsü de gölge etme başka ihsan istemem. Sinoplu Diyogenes kime
Sinoplu.
Söylüyor? Sinoplu Diyogenes Sinoplu. Kime söylüyor bunu?
Nükleercilere.
Aleksandr Büyük İskender'e. Büyük oradan İskender'e. Geçerken senin için ne yapabilirim dediği rivayet ediliyor. Makedonyalı Büyük İskender'in.
Evet.
Da şöyle çekil de güneşimi kapatma yeter diyor.
İşte o günler Sinopluların en mutlu oldukları günlermiş. En mutlu şehir seçiliyor ya devamlı biliyorsun.
Evet.
O zaman yapılmış o anki herhalde.
Ama şimdi öyle değil gibi.
Efendim?
Şimdi öyle değil gibi galiba.
Gazı yediklerinde şimdi durum biraz farklı olabilir. Hazal evet, Ocaklar'la konuştuk.
Nükleer santralden sonra ki bu arada geçtiğimiz haftalarda bir haber vardı. Haber bile doğru düzgün olamadı. Antalya'da hastanede işte bir takım radyoaktif şeylerin Akdeniz Hastanesi'nde, Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi yapılırken radyasyonun açık şekilde kullanıldığı ve başkalarının da bundan etkilendiği yani hem işte şeylerin sağlık teknisyenleri hem de onun dışında hastalar vesaire gibi böyle bir şok haber vardı. Radyasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi bu nükleer hikayelerinde de Türkiye'de çok tabii güven telkin edici olmuyor. Dolayısıyla Sinopluların gelecekte başlarına neler gelecek, ne olacak? Sadece tabii Mersin bilemiyorum.
Sadece yani. Sinop ve Mersin'le de alakalıydı. Hem bu tabiplerle alakalı tabii. Ortaya çıkan durumdan bahsedecek olursak hem de bu son sabah saatlerinde gelen halk sağlığının Türkiye'deki halk sağlığıyla alakalı çalışmaların en bilindik isimlerinden biri olan Onur Hamzoğlu'nun da gözaltına alınmasını değerlendirecek olursak tüm Türkiye'yi ilgilendiren evet. Bir durum ortaya çıkıyor galiba.
Tabii zaten radyasyon hikayesi, bütün nükleer kazalar hikayesi şöyle bir şey ya. O an o rüzgar nereden nasıl esiyorsa kaza olduğunda hiç alakasız yerleri bir takım uzak coğrafyaları da etkileyebiliyor. Fakat yanı başı çok yakın başka yerleri etkilemeyebiliyor vesaire. Bu da benim Japonya'da öğrendiğim maalesef felaket gerçeklerinden. Dolayısıyla aslında bütün bölgenin, zaten yani Mersin mesela özeline baktığımızda veya aslında tabii Çernobil kazasında düşünce Sinop tarafına ve bütün o coğrafyaya da baktığımızda zaten yani hele Mersin tarafı bütün Suriye'ydi vesaireydi. Bir bu eksikti şeklinde. Son bir cümle şunu söylemek istiyorum. Savaş konusunda işte çatışmalar. Türkiye girdiğinden beri farkındaysanız Suriye'de şu oluyor o taraf bu taraf işte Rusya bunu yaptı Amerika bunu yaptı falan tartışmalar ötesinde birden ölümler çok fazla arttı. Savaş bir parça olsun küllenirken birdenbire bir ateşi harlandı farkındaysanız. Her tarafın kayıpları son derece ağır oluyor. İşte en son mesela Suriye güçlerinin mesela Amerika tarafından bombalanmasında yüzlerce kişinin öldüğü söyleniyordu. Ama yani bu bir örnek. Yani anlatabiliyor muyum? Ben yetişemiyorum ve zaten çok iyi bildiğim ve yapabildiğim bir savaş değil.
Guta'da bizde de takip etmekte çok güçlük çekiyor.
Guta'da yaklaşık bir hafta içinde Guta'da sadece bir hafta içinde 200'den fazla insanın öldürüldüğü söyleniyor. Sadece Guta'da. O en son gelen haberlere göre 17 sivil öldürüldü tek bir saldırıda. Yani Esad rejiminin saldırısıyla beraber Rus desteğiyle beraber.
Yüzün
üzerinde insan hayatını kaybetti bir hafta içerisinde. Bunların arasında her çok taraftan. Fazla çocuk ve kadın da var.
Aynen her taraftan müthiş bir şey var.
Yani
kayıp
çıktı.
Var. tek bir örnek verince sanki o taraf işte kaybediyor gibi oluyor. Öyle değil. Yani bu
siviller
savaşın
bunlar.
Çok günü gününe takip eden şeyleri de var. Uzmanları falan onların da yetişmekte zorlandığı bir ortam var. Ama benim gözlemlediğim yani hakikaten ölümlerin müthiş arttığı ve bu çok düşündürücü tabii. Dolayısıyla yani gene tabii bu Makedonya sorunu bizim coğrafyamızın o taraf coğrafyamızın sorunları yanında hiçbir şey kalıyor. Ne olacak peki şimdi Makedonya'nın ismi? Yeni Makedonya.
Eski Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin bir parçası. Öyle bir ismi kullanmasını istiyor Yunanlılar.
Ya şimdi
eski Yugoslavya eyaleti Makedonya diye.
Makedonya'sı
diye. Şey vallahi
vallahi öyle istiyorlar. Ben şaka etmiyorum açma.
2020'ye kadar dayansınlar yeni tophane olarak değiştirebiliriz belki de. Hiç belli olmaz.
Yeni tophane evet. Yeni tophane. Orası şey olacak. Osmanlı evet vilayeti yeni tophane. Yalnız şey var hakikaten bu bütün şeylerde aslında gösterilerde Selanik'te çok büyük bir gösteri oldu. Atina'da çok büyük bir gösteri oldu. Ve orada birisinin bir Yunan'ın sosyal medya kullanıcısının şu yorumu vardı. Eğitim, sağlık, işte diğer böyle sosyal konular demek bu kadar önemli değil. Onlarla ilgili hiç böyle kalabalıklar toplanmadı. Ama Makedonya deyince kalabalıklar aktı. Yani bir yandan diyorum hani milliyetçilik biz işte üzülüyoruz kendi halimize ama maalesef çok fena hala büyük bir sorun alanımız. İnsanlar kendi hakları, özgürlükleri, hakikaten günlük hayatlarını etkileyen sorunlarla ilgili bir şey yapmayıp, yapamayıp kifayetsiz kalıp sonra işte böyle şeylere takılıyorlar. Tarihi derin. Neyse.
Evet. Peki burada bitirelim
peki.
Ben.
Görüşmek üzere.
Çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Sizin oldu. Görüşmek üzere.
Evet.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Gazete.
Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın Alp Bey.
Günaydın Can.
Nedir gündemimiz, spor gündeminde neler var?
Kış olimpiyatları demek lazım herhalde.
Evet.
Bugün Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde başlıyor kış olimpiyatları. 16 gün boyunca dünya sporunun merkezi orası olacak. Gözler oraya çevrilecek. Ve 92 ülkeden 3000 sporcu 102 dalda, daha doğrusu 102 yarışmada madalyaları kazanmak için mücadele edecek. İlginçtir, uzun süredir rastlamadığım üzere soğuktan şikayet var kış olimpiyatlarında. Çünkü bundan önceki olimpiyatlarda, hele Soçi'de 4 yıl önce, tabii sıcaktan şikayet vardı. Yani Soçi bir aslında sayfa yeri olduğu için kış aylarında bile, olimpiyatın olduğu dönemde bile pek soğuk değildi. Şimdi Pyeongchang bugün, bu akşam açılış töreni var. Öğrendiğimiz üzere açılış töreninde -2 ila -5 50 ila -2 düzeyinde olacakmış sıcaklık, ama rüzgarla birlikte
hissedilir sıcaklık,
hissedilen sıcaklık -10 olacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden bugüne kadar organize edilen en kısa açılış törenlerinden biri yapılacak. 2 saat 15 dakika sürmesi bekleniyor.
Kuzey Kore de katılıyor değil mi?
Evet, ve açılış töreninde birlikte yürüyecek iki kafile. Tek Kore olarak, tek kafile olarak geçecekler. Hokey, buz hokey takımı, kadın buz hokey takımı tek takım olarak katılıyor. Yani bir sporun yani şu an çok endüstrileşse de bir birleştirici unsur olduğunu bu olimpiyatlarda görüyoruz. Yani o geçen bir yılda gerginleşen ortam birden yumuşar hale geldi. Yani işte iki ülke birlikte yürüyecek, aynı takımdaki sporcular, böyle bir iki hafta öncesinde sayalım, hatta sonraki paralimpik oyunları da söyleyelim, böyle bir buçuk aylık bir yumuşama sürecinden bahsedebiliriz siyasi olarak.
Evet, buna bir tek galiba Amerika Birleşik Devletleri biraz sinirlenmiş.
Bu yakınlaşmaya mı?
Evet, evet, evet. Başkan yardımcısı Mike Pence Güney Kore'ye gelmiş ve orada açılışta bulunacak, ama böyle bir rahatsızlık hissiyatı da var. Herhangi bir olaya karşı hazırlıklıyız filan. Biz her zaman barış isteriz, ama daha iyi bir gelecek isteriz, uğraşırız, ama bilelim ki hedefimiz, yani hasımlarımız bilsin ki bütün seçenekler masada diye sert bir tehditkar konuşma da gerçekleştirmiş.
Tam bir devlet adamı gibi konuşmuş.
Evet
yani.
Evet. Aynen öyle.
Çok masada. Evet, 1994'ten beri en soğuk olimpiyatlar. Hatta bu sebeple bir sürü, özellikle yani pistte uzun süre kalacak sporcuların ekstra donanımla yarışması bekleniyor. Yani kuzey disiplini, cross country kayak, mukamet kayağı ya da biatlon gibi dallarda çok uzun sürüyor yarışlar. Normal o stretch kıyafetlerinin içine işte uzun iç çamaşırları giymek. Biatloncular biliyorsunuz hem cross country kayağı hem atıcılık var.
Evet.
Biatlonda en hassas bölümü oradaki nişan alma kısmı. Orada özel eldivenler giyiliyormuş, ama o da sanıyorum şeyi etkiliyor tabii. Bunca yıl
presizyonu, evet.
Evet, bu tip bir donanımla çalışmayan sporcuların bu sefer nişan almasını etkiliyor. Yani herhalde son birkaç haftalarını daha kalın eldivenlerle çalışarak geçirdiler. Bir de bu sabah çok matrak fotoğraflar vardı. İşte dün ilk kayakla atlama elemeleri vardı küçük kulede. Ve kameramanlar, yani pistteki kameralarda özel, tam kameraların tutma kollarından özel eldivenler yapmışlar kameramanlar için. Tabii onlar da pistte çok uzun süre kalacak.
Evet.
Muhtemelen bir değişim vardır, ama bir de işte bu teknik donanımın kabloları da bir soğuktan donup kırılıyormuş. Üstüne bastığınız anda donan kablolar kırılıyormuş. Özel tembihli bütün görevliler, sporcular, gönüllüler.
Basmayınız.
Basmayın, evet. Basmayın. Olimpiyatlara Türkiye'de 8 sporculuk bir kafileyle katılıyor. Artistik buz pateninde Alper Uçar ve Alisa Agafonova çifti. Bunun dışında kayakta da işte kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu dün yarıştı ve Küçük Kule'de sonuncu oldu ama ilk defa kış olimpiyatlarına kayakla atlamada bir sporcu yolladı Türkiye olimpiyat tarihinde. Çünkü bir 5-6 yıldır bir daha sistemli bir çalışma var, bir sporcu grubu var. Bu sayede olimpiyatlara sporcu yollayacak düzeyde gelebildi Türkiye.
Finli antrenör Pekka... Niye bir şey soracağım abi, evet. Araya girip izninle. Şey, yani neden Erzurum gibi ve Türkiye'nin geniş coğrafyasında pek çok da böyle kar alan, soğuk şartlarının hüküm sürdüğü bölgeler varken neden hiç böyle bir gelişme yoktu yakın zaman öncesine kadar Türkiye'de kış sporlarında?
Evet, yine tabii seviye düşük ama şeye bakınca ben ilk 2002 yılında kış olimpiyatlarıyla ilgili bir haber yapmışım. Şimdi geriye dönüp de baktım bu hafta. O sene mesela sadece iki sporcuyla katılabilmiş Türkiye ve hani kayakta atlama yok, pist yarış buz pateni yok, işte klasik olmak üzere Doğu Anadolu'daki sporculardan, onlar biraz da küçük yaşta başladıkları için iki mukavemet kayakçısı göndermişiz olimpiyatlara. Kelim Aydın'la Sebahattin Oğlak'ı. Onlar şu anda antrenörler. Dördör olimpiyatta yarıştılar. Şimdiki takımın antrenörlüğünü yapıyorlar. İlginçtir aradan. Geçen sürede oraya kendilerini kanalize ettiler. Ama şimdi bir takım dallar tabii teknik ve masraflı dallar. Şimdi kayakla atlama sporcusu yetiştirmeniz için ya sporcunuz tamamen küçük yaştan yurt dışında yaşayacak, Türkiye'yle pek alakası olmayacak, ya da hakikaten kayakla atlama pistleriniz olacak. Ama şöyle bir sorun var. Erzurum'da kış üniversite oyunları düzenlendi. Oyunlardan herhalde bir ya da iki sene sonra pist çöktü.
Evet, evet. Ben de onu hatırladım.
Gözümüzleri de vardı.
Ve Sokrates dergisi güzel röportajlar yapmış bu kış olimpiyatları öncesi. Sokratesdergi.com'dan okunabilir. Kayakla atlama mil takımın antrenörünü yapan 5 yıldır Pekka Niemeyer'le da röportaj var. Daniel Süha Üskoy yapmış. O şeyden yakınıyor. Yani uzun süre şeyde çalışamadık. Ama geçen sene kule ve pist tamir edildi. Tekrar açıldı. Fotoğraflardan çok da güzel gözüküyor. Yani belki üniversite oyunlarından olduğundan daha da güzel bir görünüm var ama ben gidip görmedim. O tabii biraz işlerini kolaylaştırmış. Yani burada da atlayış yapma şansına sahipler ama yine o röportajlarda var. İşte dünyada bu alanda liderliği yapan, yani kayakta atlamada öncü ülkelere bakıldığında işte Finlandiya, Japonya, Polonya 10 bin atlayış yapmış olarak olimpiyatlara gelirken Türk sporcu 5 bin atlayışla, kariyer atlayışıyla buraya gelebiliyor. Ki bu %100, yani iyi durum.
%100 fark var yani ve iyi durumda, evet.
Yani bu hani Türkiye açısından en iyi seviyedeki, en yüksek seviyeye gelmiş sporcudan bahsediyoruz. Antrenör Niemela'nın genç birkaç sporcusu daha var. Yani onları da geleceği hazırlıyor ama yani ilk hedefi işte 4-5 yıl önce hani olimpiyata bir sporcu olabilir miyim hedefiyle yola çıkıp onu şu anda başarmış durumdalar. Dün de işte ilk elemesine katıldı. Elemede çok başarılı olamadı ama işte bu sene 4, yani yıl başında Dörttepe turnuvasına bile katılmayı başarmıştı Fatih Arda İpçioğlu. İlk ayak başarılı yani. Bundan sonra bir sayı çoğaltmak herhalde olmamış. Bir de yani işte Fatih Arda İpçioğlu'nu bir sonraki olimpiyatta biraz daha yukarı taşımak herhalde olması gerekiyor. Bunun dışında alp disiplininde sporcular var. Özlem Çarıkçıoğlu ve Serdar Deniz slalom ve büyük slalomda yarışacaklar. Kuzey disiplininde de kayaklı koşuda 3 Türk sporcu, Ayşenur Duman, Hamza Dursun ve Ömer Ayçiçek Türkiye'yi temsil edecekler. Tabii pek madalya şey olması pek mümkün değil ama Alper Uçar ve Alisa Agafonova çifti bir önceki olimpiyatlarda finale kalıp buz dansında 22. olmuştu. Bunun dışında dünya şampiyonlarında ilk 20'ye girdiler. 16.likleri, 17.likleri var. Onların yine final yarışmasını bekleyebiliriz. Tabii yani Çok büyük emek harcadılar. Ben Alper Uçar'ın annesi Ümit Uçar'ın, Alper Ocak'ta 33 yaşında olmuş. Herhalde 10-15 sene önce bana attığı maili hatırlıyorum. Yani oğlu için bir çıkış yolu arıyordu. O zaman yani çift olarak değil, tek başına yarışıyordu Alper. Yani çıkış yolunu buldular. İlerlediler, olimpiyata katıldılar. Finalde yarışıyorlar. Hani bundan iyisi zaten başka bir kültürde ancak herhalde mümkün olabilirdi. Türkiye gibi işte sporlarının bir hobiden ya da Şubat tatili eğlencesinden fazla
öteye gitmedi. Halbuki olacak da şöyle bir kar güreşi. Ondan sonra bakın ondan sonra başarılar nasıl geliyor. Çok teferruatlı spor odalı olduğu için belki o yüzden de pek fazla rağbet görmüyordur.
Yani hayır, şöyle,
kim çıkacak kulenin tepesine kadar?
Korkunç seviyede şey istiyor. Antrenman ve disiplin. Evet. Yani dünya çapındaki mesela artistik buz patenindeki sporcuların ben idman saatlerini görüyorum. 40 ila 50 saat haftada. Yani bu şöyle diyelim ya, çok küçük yaştan itibaren neredeyse profesyonel bir yaşamı gerektirecek bir şey. Yani hani yani bu sadece efektif idmandan bahsediyoruz. Yani bunun dinlenmesi, bakımı işte onları düşündüğünüz zaman ona odaklı bir hayat lazım.
Çok üniversitelerin zor. Desteğiyle olamaz mı? Yani Erzurum'da üniversite var. Erzurum'un üniversitesinin bu konuyla alakalı olarak bir odaklanmasıyla beraber burada bir çıkış sağlanmaz mı?
Herhalde üniversite öncesi biraz yaştan. Yani hakikaten biz dünya klasında sporcu yetiştirmek istiyorsanız daha üniversite şeyi geç yani bunun.
Anladım.
Ben mesela Gerede de bir habere gitmiştim. Yine böyle kış aylarında herhalde Ocak Şubat olması lazım. Gerede de abi baktım bütün Ankara'daki diplomatlar, ama bahsettiğim diplomatlar Norveç, Estonya, İsveç, böyle Baltık ve Kuzey ülkeleri oraya şeye geliyorlar. Kaymaya geliyorlar. Yani onların bu mukavemet kayağı kültürü, hani evet. Orta Avrupa'daki Fransa, Avusturya, Almanya, İsviçre'nin tersine. İşte hepsine sorduğumuzda hani ne zaman kaymaya başladınız? Biz 2 yaşından itibaren kayarız dedi oradaki şeyler işte. Norveç Büyükelçisi vardı yanılmıyorsam mesela. Hani 2-3 yaşta zaten kayağın üstündeler çocuk yaşından itibaren. Hepsinin de hakikaten çocukları vardı orada. Zaten 2-3 yaştan kaymaya başlayan işte belki 7-8 yaşında yarışmaya başlıyorsunuz. Hani 10'lu yaşlarda artık bir kısmı belki ileride sporcu kariyeri düşünüyor. Öbürleri işte okul yarışlarında yarışıyor. Yani 13 yaşında 15 yaşında başlarsanız yani belki olimpiyata katılırsınız ama şey olmaz. İşte
madalya.
Sonra madalya falan çok uzakta tabii.
O zaman şunu önerebiliriz. Erzurum, Kars, Bayburt, Van, Hakkari gibi yerlerde ilkokullardan destek görmek.
Evet, evet yani şöyle hani şey olarak tabii bilmiyorum iklim oraları da etkiliyor. Yani Erzurum Palandöken'den yapay kar şeyleri duyuyoruz işte.
Evet.
Haberleri duyuyoruz.
Neden acaba?
Kar yetmediği için neden acaba evet. O tip haberler geliyor ama yani herhalde Türkiye'nin yarısı demeyelim ama üçte biri yılın önemli bölümü kar altında geçiriyor yani diye düşünebiliriz. Yani işte her spor her yerde yapılması şart değil. Yani ne bileyim orada da salon sporu değil işte kış sporları mesela yaygınlaştırabilir.
Tam
onu
kastetmiştim ama evet. Bu bir kültürel mesele ve maalesef çok yaygın değil. Peki ya erken bitirmek durumundayız bir iki dakika.
Evet, bir de buradan kış olimpiyatlarından bir iki dikkat çekecek sporcuyu hemen söyleyelim. Biri Amerikalı kadın kayakçı Michaela Shiffrin. Henüz 22 yaşında 4 yıl önce Soçi'de slalomda henüz 18 yaşında olimpiyat şampiyonu olmuştu. Bu sefer 5 madalya birden hedefliyor. Bu hiç olimpiyat tarihinde hiç yapılmamış bir şey. Slalom ve büyük slalomu alması büyük ihtimal ama inişte ve süper büyükte ve kombinede de kazanırsa gerçekten inanılmazı gerçekleştirecek. 5 olur mu çok bilemiyorum ben de ama herhalde 2-3 altınla en azından dönmeyi başaracaktır. Norveçli mukavemet kayakçısı Johannes Klebo da 5 dalda madalya hedefleyen bir başka sporcu. 21 yaşında henüz. Onu da herhalde yarından itibaren izleme şansı bulacak kız sporu severler. Ve ev sahibi ülkeden de Shin Suki short track'te sürat bateni short track'te 4 ayrı madalya hedefliyor. O da 21 yaşında. Yani genç sporcular bu olimpiyatın kahramanı olarak ön plana çıkabilirler. Bir de Japon kayakla atlamalıcı Kasai var. 45 yaşında. 8. olimpiyatı.
Evet, müthiş bir şey.
45. Yani 92'de Albervi'de yarışmış. Bundan 26 sene önce. O şeyi devam ediyor. Peşinde olduğu madalya için yarışmaya devam ediyor. Çok ilginç. O da bu olimpiyatların en yaşlı sporcularından biri.
İradenin iyimserliği.
Evet. Kış olimpiyatları yayınları Eurosport'ta ve TRT'de herhalde en iyi yayınları Eurosport yapacaktır diye düşünüyorum. Ben izlemek isteyenlere onları tavsiye ediyorum. Ve
ülke sıralaması olacak mı?
Var, orada da bir aslında tahmin var. Grace Knott var bu konuda tahminler yapan. Grace Knott'un tahminine göre, son tahminine göre Almanya 14 altın 40 madalyayla şeyde favori. Sonra Norveç, Kanada, ABD ve Fransa geliyor.
Evet. Senin sormak istediğin bir şey.
Nereden takip edeceğiz diye soracaktım. Zaten söylediniz. Evet. TRT ve Eurosport'ta.
Tamam. O aynen zaman bunun sonra gelişince olay şeyler, yarışlar devam edince mutlaka tekrar konuşuruz. Yani,
çok teşekkürler.
İyi yayınlar diliyorum.
Görüşmek üzere.
Alp Ulagay'la Spor.
Bu şekilde de kapatıyoruz Açık Gazete'yi. Bu haftanın sonuncu Açık Gazetesi'ni. Müzik çalacak vaktimiz yok çünkü Manastır programı var bizden sonra. Bu şekilde kapatıyoruz o zaman. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombi ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekibi dinlemekteydiniz. Emre Gümşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Açık Gazete.